Ayrım 90.
Ankara Anlaşması'nın Bekir Sami Bey'in Londra'da imzaladığı anlaşmadan pek farklı olmadığını, iki anlaşmayı karşılaştırmak suretiyle bu kitabın ikinci bölümünde izah etmiş ve bu vesileyle Ankara Anlaşması'nın mahiyetini belirtmiştik. Bundan dolayı burada yalnız anlaşmanın Fransız-İngiliz ilişkilerine yaptığı etki üzerinde duracak ve anlaşmaya bağlı mektupları açıklamaya çalışacağız. Fransa'nın Sevr Antlaşması'na bağlı Üçler Antlaşması'na rağmen müttefiklerinden ayrı olarak ve onlara haber vermeksizin Türkiye ile anlaşmaya varması İngiltere'yi endişelendirmiş ve kızdırmıştı. İngiltere Hariciyesi'nin bu konudaki 5 Kasım 1921 tarihli notasına Fransız Hariciyesi'nin gönderdiği cevabi notada Ankara Anlaşması hakkında yatıştırıcı bir üslup ile bilgi verilmekte ve anlaşmanın esasları şöyle belirtilmektedir. Anlaşma bir barış antlaşması değildir ve Ankara hükümetinin ne hukuken ve ne de fiilen tanınmasını gerektirmemektedir. Anlaşma sırf mevzi mahiyettedir ve bu fikir ruhuna hakimdir. İtalya'nın ve Büyük Britanya'nın Üçler Anlaşması ile tanınan hukukuna Ankara Anlaşması ile hiçbir surette dokunulmamıştır. Britanya mandasına tabi topraklara karşı hasımca tasavvurlara Fransa tarafından kolaylık gösterilmeyecektir. Fransa Türk kıtalarının Suriye arazisinden geçmesine müsaade etmeyecektir. Mezopotamya'da İngilizlere karşı tahriklerin teşvik olunduğu hakkındaki söylentiler esassızdır. Fransız hükümeti Sevr Antlaşması, Üçler Antlaşması, esirlerin bırakılması hakkındaki anlaşma ve Ankara Antlaşması gibi akdedilmiş muhtelif anlaşmaların nihai barış antlaşması ile birleştirilmesini ve bu surette tanzimini esas itibariyle kabul eylemektedir. Dipnot: M. Cemil Bilisel, Lozan, İstanbul 1933, Cilt 1, sayfa 295-396. Devletler Hukuku Profesörü Cemil Bilsel'in de belirttiği üzere Ankara Antlaşması, mevzi bir durumu düzenleyici bir sözleşme olduğu ve bu itibarla iki devlet arasında tam bir antlaşma sayılması gerektiği halde, Fransa'nın İngiltere'yi yatıştırmak için ileri sürdüğü yukarıdaki görüşler, esasen yatışmaya hazır olan İngiliz hükümeti tarafından bir teminat olarak kabul edilmiştir. Fakat İngiliz hariciyesi, Fransız hükümetine gönderdiği 25 Kasım 1921 tarihli notada bu endişeleri belirtmeklere geri kalmamıştır. 1. Ankara Anlaşması ile Türkiye'deki azınlıklara gereği kadar teminat sağlanamamıştır. Anlaşmanın bu hususta ilgili hükümleri Kemalist hükümetin ahde vefa hususundaki sadakatine bağlıdır. 2. Anlaşmanın 8. maddesi gereğince Suriye'nin kuzey sınırları kesin surette değiştirilmiştir. 3. Irak'taki durum üzerinde stratejik etkisi açık olan Bağdat Demiryolu parçasının Türkiye'ye verilmesine kraliyet hükümeti kayıtsız kalamaz. 4. Bağdat hattının büyük bir kısmının bir Fransız şirketine devredileceği hakkındaki anlaşma hükmüyle Fransa vaktinden önce bir imtiyaz elde etmiştir. Halbuki evvelce Suriye'de bulunup şimdi Türkiye'ye iade olunan bu demiryolu parçalarının müttefikler arasında taksim edilmesi gerekirdi. 5. Ankara Anlaşması'nın bazı maddeleri ileride yapılacak barış görüşmelerinde tartışmalara sebep olacaktır. 6. Türkiye işlerinin çabuk, genel ve adil bir tarzda halli ancak sözden çok gerçek bir işbirliğine bağlıdır. Dipnot: Cemil Bilsen'in Anılan Kitabı, sayfa 397-400. Ankara Anlaşması görünüşte kapanmış oluyordu. Esasen Fransa bu anlaşmayla Orta Doğu'da giriştiği maceraya son vermiş olmaktan ve Anadolu'da elde ettiği imtiyazlardan memnundu. Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin başarıya ulaşmasını ve Anadolu'da müstakil Türk Devleti'nin yaşamasını kendi uygun gördüğü için samimiyetle istiyordu. Anlaşma metninde bulunmamakla beraber Fransa Kilikya'dan kuvvetlerini çekerken Türklere birçok silah, cephane ve malzeme bıraktı. Bunların bir kısmını Türkiye ileride parasını ödemek üzere satın almış oluyordu. Geri kalanı hediye olarak verilmişti. Hediye olarak verilen silah ve malzeme arasında 10 uçak ve 4484 tüfek vardı. Dipnot: Tüfek ve uçak sayısını Kazım Özal Paşa'nın özel notlarından aldık. Bütün bunların dışında Fransa Anadolu'da sağlamak istediği ekonomik ve kültürel menfaatlerden vazgeçmiş olmuyordu. Gerçi Ankara Anlaşması'nda bu konuda yalnız Bağdat Demiryolu imtiyazından söz edilmişti. Fakat anlaşma metninde yer almamakla beraber ekonomik ve kültür alanlarındaki menfaatler Franklin Boulogne ile Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey arasında tiati edilen mektuplarda tespit olunmuştur. Bu mektupların ekonomik ve kültür ilişkilerine değinen önemli kısımlarını dilini sadeleştirerek aşağıya alıyoruz. Yusuf Kemal Bey'in Franklin Boulogne'a birinci mektubu. Büyük Millet Meclisi hükümeti iki millet arasında maddi menfaatlerin gelişmesine de istekli ve arzulu olduğundan, Harşit Vadisi'nde bulunan demir, krom ve gümüş madenleri imtiyazını 99 yıl süreyle %50'ye kadar Türk sermayesiyle Türk kanunlarına göre teşekkül etmiş bir şirket tarafından, bu anlaşmanın imzasından başlayarak 5 sene içinde tamamlamaya mecbur olacak olan Fransız grubuna vermeye taraftar olduğunu açıklamak hususunda bana yetki vermektedir. Bundan başka Türk hükümeti, Fransız grupları tarafından madenler, demir yolları, limanlar ve nehirlere ait diğer imtiyaz isteklerini, bu istekler Türkiye ve Fransa'nın karşılıklı menfaatlerine uygun olmak şartıyla en büyük bir iyi niyetle incelemeye hazırdır. Diğer taraftan, Türkiye sanat okullarında Fransız öğretmenlerinden faydalanmayı arzu eder. Bu hususta ihtiyacının derecesini Fransız hükümetine ileride bildirecektir. Kısacası Türkiye Antlaşması'nın imzalanmasından başlayarak Fransız hükümetinin Fransız sermayedarlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle iktisadi ve mali ilişkilere girişmelerine müsaade edeceğini ümit eder. Franklin Boulogne'dan Yusuf Kemal Bey'e. Bugünkü hükümetlerimiz arasında imza edilen anlaşmasının 7. maddesini tamamlamak üzere İskenderun bölgesinde tatbik edilecek özel idare hakkında Türk çoğunluğunu içine alan bölgelerin genellikle Türk ırkından olan memurlar tarafından idare edileceği hususunu açıklamayı faydalı buluyorum. Türk kültürünün gelişmesi için bütün kolaylıklardan faydalanacak okullar açılacaktır. Bu usul aynen Antakya bölgesiyle eski Adana vilayetinin Suriye'de kalmış olan kısımlarında da uygulanacaktır. Yusuf Kemal Bey'in ikinci mektubu. Hükümetimin Türk jandarma okullarında Fransız öğretmenlerinden faydalanmak arzusunda bulunduğunu yüce şahsiyetlerine haber vermekle kıvanç duyarım. Yusuf Kemal Bey'in üçüncü mektubu. İki hükümet arasında bugün imza edilen anlaşmayı tamamlamak üzere Fransız eğitim ve sağlık kurumları ile hayır kurumlarının hiçbir bahane ile ve hiçbir halde Türkiye'nin menfaatlerine ve Türk kanunlarına aykırı propaganda veya bir fiile girişmeyecekleri kararlaştırılmış olmak şartıyla Türkiye'de mevcut olmakta devam edeceklerini asil şahıslarına ifade etmekle kıvanç duyuyorum. Franklin Boulogne'dan Yusuf Kemal Bey'e. Türkiye'de Fransız okul ve kurumlarının bırakılması, jandarma okullarında öğretmen olarak Fransız subaylarının seçimi ve Kuveyk suyunun taksimi meselelerine ait 20 Ekim 1921 tarihli mektuplarınızı aldığımı zat-ı alilerine bildirmekle mutluyum. Franklin Boulogne'dan Yusuf Kemal Bey'e. Londra'da 1921 yılı Mart ayında yapılan görüşmeler sırasında delegeleriniz, Fransa Cumhuriyeti delegelerine bir Fransız grubuna Ergani madenleri imtiyazını vaat etmiş olduklarını yüce şahsiyetlerine bildirmekle şeref duymuştum. Zat-ı alileri bu imtiyazın daha önce bir Türk grubuna verilmiş olduğunu ifade buyurdunuz. Bunun üzerine zat-ı alinizden, Fransız ilgililerinin de adil bir nispet dahilinde bu işe katılmaları için anılan grup nezdinde bütün gayretinizi sarf eylemenizi rica eylemiştim. Aynı zamanda Vendôme de Lesseps adındaki bir Fransız şirketinin kilik ya da bir pamuk arazisi imtiyazı aldığını ve bu şirketi imtiyazını almış bulunduğu arazinin tesliminde en büyük güçlüklerin çıkarılmış olduğunu zat-ı alilerine arz eylemiştim. Zat-ı alileri bu işin çabuk incelenmesi için mümkün olduğu kadar sarf-ı mesai eylemeyi temin buyurdunuz. Bu husustaki açıklamanızı senet kabul ederek üstün saygılarımın kabulünü rica ederim efendim. Yusuf Kemal Bey'in cevabı. Bir Fransız grubunun Ergani madenine ve harpten önce Adana vilayetinde verilmiş olduğu söylenen bir zirai imtiyaza dair talebi hakkında irsal buyurulan 20 Ekim 1921 tarihli mektuba cevap olarak bu iki meseleyi gecikmeden tehkik ettireceğimi ifade eder şeref duyarım. Dipnot. Hepsi anlaşmanın tarihini 20 Ekim 1921 taşıyan bu mektuplar için bakınız düstur 3. tertip cilt 3 sayfa 101-107. Misak-ı Milli'den ilk taviz Moskova Antlaşması ile Batum'un Gürcistan'a bırakılması suretiyle verilmişti. Ankara Antlaşması Hatay'ı Suriye'de bırakmakla Misak-ı Milli'den ikinci tavizin verilmesine vesile teşkil etmiştir. Bununla beraber Bekir Sami Briyant Antlaşması'nın olduğu gibi Ankara Antlaşması'nı da tenkit etmenin gereksizliğine inanmaktayız. Çünkü o günün şartları içinde bir büyük devletin husumetinden kurtulmak son derece önemli bir kazançtır. Büyük zaferin kazanılabilmesi için harbin tek cepheye indirilmesi zorunluluğu vardı. Doğu cephesinden sonra Ankara Antlaşması ile Güney cephesi de kapanınca Türkiye sınırlı olan gücünü Yunan ordusu karşısında ancak toplayabilmiştir. C. Barış Teklifi. İtilaf devletlerinin 1921 yılı Şubat ve Mart aylarında Anadolu Harbi'ne son vermek ve Türkiye ile barış yapmak için giriştikleri teşebbüsleri, Londra Konferansı, 1922 yılı kış aylarında da tekrarladıklarını görmekteyiz. Bu teşebbüsleri incelemeye girişmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. toplantı yılının açılması münasebetiyle 1 Mart 1922 günü Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği nutku gözden geçireceğiz. Nutuk iç ve dış meselelere geniş ölçüde yer vermektedir. Burada biz dış meseleleri incelediğimiz için iç meselelere dokunmayacağız. Yalnız nutkun ekonomik ve sosyal konularla ilgili olan taraflarına temas etmeden geçemeyeceğiz. Çünkü bunlar takip edilen dış politika ile de yakinen ilgilidir. Mustafa Kemal Paşa bu önemli nutkunun giriş kısmında geri kalan yılın özelliğini şöyle belirtmektedir. Geçirdiğimiz ikinci milli yılın en belirli özelliği olarak iş ve ordu saflarında çalışan millet fertleriyle askerlerin dayanılmaz baskılar altında sürüklendiğimiz bu kanlı maceraya alışmış ve onu yaratan elem verici zorunlulukları anlamış olmalarını söyleyebilirim. Bu ümit verici teşhisten sonra memleketin çeşitli meseleleri hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Kemal Paşa, sosyal ve ekonomik konulara girerek şöyle devam etmiştir. Bu konuya girmezden önce görüşümü açıklamış olmak için yüksek heyetinizden de bütün dünyadan bir soru sormama müsaade buyurunuz. Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir? Köylüler sesleri. Bunun cevabını derhal birlikte verelim. Türkiye'nin hakiki sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. Şiddetli ve sürekli alkışlar. Bundan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin iktisadi siyaseti bu esas gayeyi elde etmeyi hedef gütmektedir. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, cilt 18, sayfa 5. İktisadi görüşünü açıklamakta devam eden Mustafa Kemal Paşa sözü şu noktaya getirmiştir. İktisadi siyasetimizin önemli gayelerinden biri de genel menfaati doğrudan doğru ilgilendirecek iktisadi müesseseleri ve teşebbüsleri mali ve teknik kudretimizin müsaadesi nispetinde devletleştirmedir. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, cilt 18, sayfa 6. Mustafa Kemal Paşa 1 Mart 1922 tarihli nutkunda dış politika meselelerine de geniş ölçüde yer vermiş bulunuyordu. Önce Rusya ve Doğu milletleriyle olan ilişkileri ve yapılan antlaşmaları özetledikten sonra sözü Türkiye'nin Batı devletleri karşısındaki durumuna intikal ettirmiştir. Mustafa Kemal Paşa'ya göre Fransızlar ile Ankara'da imzalanan 20 Ekim 1921 tarihli anlaşmanın değeri, Sevr Antlaşması'nı hazırlayan İtilaf Devletleri grubunun en önemli bir rükünü olan Fransa'nın bu antlaşmanın tatbik kabiliyeti kalmadığını fiilen hukuken kabul etmiş olmasındadır. Mustafa Kemal Paşa, İngiltere ile Türkiye arasında bugüne kadar cereyan eden tek olumlu olayın esir mübadelesi anlaşmasından ibaret bulunduğunu ve İtalya ile yapılan neticesiz görüşmeleri belirterek Türkiye'nin takip etmekte olduğu dış politikanın esasını şu sözlerle ortaya koymuştur. Rus Şuralar Cumhuriyeti ile dostluk bağlarımızın kuvvetlendirilmesi dış politikamızın esasıdır. Sürekli şiddetli alkışlar. Çok doğru yaşasın dostlarımız sesleri. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, cilt 18, sayfa 11. Bu kesin ifadenin arkasından da şu tamamlayıcı sözleri söylemiştir. Bu esas istiklali tamımızı tasdik edecek herhangi bir devlet ile münasebetlerimizi yenilememize tabi olarak engel teşkil etmez. Mustafa Kemal Paşa'nın formüle ettiği bu esaslara göre dış ilişkilerin geliştirilmesi için Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey Şubat ayında Avrupa'ya, Paris ve Londra'ya gönderilmişti. Bu tarihte Batılı büyük devletler tarafından henüz bir uzlaşma teklifi yapılmış değildi. Fakat İtilaf Devletleri'nin yakında bir şark meselesi konferansı toplayacakları hakkında bazı söylentiler dolaşmaktaydı. Nitekim Yusuf Kemal Bey, Avrupa'dan dönmeden beklenilen teklif yapılmıştır. Gerek Yusuf Kemal Bey'in Avrupa'ya gönderilmesini, gerekse İtilaf Devletleri'nce yapılan mütareke teklifini iç politika ile ilgili yönleriyle izah edebilmek için Yusuf Kemal Tengüşek Bey ile yaptığımız mülakatı nakledeceğiz. Yusuf Kemal Bey, Londra ve Paris'te teşebbüslerde bulunmak üzere yaptığı Avrupa seyahatini bize şöyle anlatmıştır. Dışişleri vekili olarak Londra'ya gidecektim. Büyük Millet Meclisi bana kendi yetkilerini vermişti. Hareketime yakın günlerde Mustafa Kemal Paşa'da bazı tereddütler sezdim. Nitekim bir gün bana dedi ki, neden Halep üzerinden gitmiyorsun da İstanbul üzerinden gitmek istiyorsun? Cevap verdim. İstanbul'a uğrarsam onlarla anlaşıp orada kalacağıma mı ihtimal veriyorsunuz? Evet dedi ve ilave etti. Padişahla görüşeceksin değil mi? Evet paşam, fakat maksadım başka. Eğer İstanbul hükümetini razı edebilirsem, Ankara hükümetinin dışişleri vekili bizim adımıza konuşmaya da yetkilidir. Dedirtebilirsem bu büyük bir faydadır. İstanbul üzerinden bunun için gitmek istiyorum. Eğer izin verirseniz böyle olsun. Fakat söz veriyorum, talimatınızı harfiyen yerine getireceğim. Görme dediğiniz kimseleri görmeyeceğim. Kabul etti. Mustafa Kemal Paşa'nın bana verdiği talimat şöyleydi. Yalnız Tevfik Paşa'yı, sadrazam ve padişahı göreceksin. Nazırlardan ziyaretine gelenler olursa ziyaretlerini iade edebilir miyim? Hayır, başka kimseyi görmeyeceksin. Padişah ile yapacağım görüşme içinde şu talimatı verdi. Ona diyeceksin ki, Büyük Millet Meclisi hilafet makamını tanıyor. Hilafet makamının da Büyük Millet Meclisi'ni tanımasını istiyor. İstanbul'a gelir gelmez Sadrazam Tevfik Paşa'yı ziyaret ettim. Yanında Dışişleri Bakanı Ahmet İzzet Paşa da vardı. Barış imkanlarını yoklamak üzere Avrupa'ya gidiyorum. Sizin adınıza da konuşabilir miyim diye sordum. Tevfik Paşa hemen kabul etti. İzzet Paşa'ya da tasdik ettirdi. Bana padişahı görecek misin dedi. İrade buyururlarsa göreceğim cevabını verdim. Ertesi gün Fransız generali Pele ziyaretime geldi. Söz arasında İzzet Paşa da Londra'ya gidiyor dedi. Dipnot, gerçekten Yusuf Kemal Bey Avrupa'ya gittikten sonra İzzet Paşa da İstanbul hükümetinin temsilcisi olarak ve aynı maksatla Avrupa'ya hareket etmiştir. Hemen Tevfik Paşa'ya koştum. Evet, elçilikler istediler diyerek bu haberi doğruladı. Tevfik Paşa'nın yanından ayrıldıktan sonra Fransız elçiliğine gidip Pele'yi gördüm ve durumu anlattım. Dedi ki, biz İstanbul'da tek namuslu adam olarak Tevfik Paşa'yı görüyorduk. Bunda da mı aldanmışız? Böyle bir şey yok. Kendileri müracaat ettiler. General Pele'ye bu açıklamasını Sadrazam Paşa'ya söylememe izin verip vermeyeceğini sordum. Söyleyebilirsiniz dedi, tekrar Sadrazam'a gittim. Elçiliklerin böyle bir daveti olmadığını Pele'den öğrendim. Neden böyle yapıyorsunuz dedim. Üzgün bir şekilde sadece bir zaruret var ki böyle oldu dedi. Anladım ki padişah böyle istemiş. Bir akşam üzeri İzzet Paşa kaldığım yere geldi. Padişahın beni kabul edeceğini söyledi. Beraber gittik. Tevfik Paşa da yanındaydı. Beni de oturttu. Mustafa Kemal Paşa'nın sözlerini naklettim. Beni dinlerken gözleri yere dikilmiş, başını öne doğru sallayıp durdu. Tek kelime söylemedi. Ziyaret bitti, kalktım, çıktım. Yusuf Kemal Bey'in anlattıkları teferruat gibi görünen birçok gerçeği gözlerimizin önüne sermektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın aradan 2 yıl geçtikten sonra bile hariciye vekili Yusuf Kemal Bey'e %100 güvenmemesi veya onun Mustafa Kemal Paşa'ya gereği kadar güven telkin edememesi, Sadrazam Tevfik Paşa'nın davranışı, bir Fransız generalinin Osmanlı Devlet ricali hakkındaki hükmü, padişahın ihtilal hükümetinin hariciye vekilini görüşmek üzere kabul etmesi, fakat bu mülakatta tek kelime söylememesi veya konuşulmuş şeyleri 40 yıl sonra bile Yusuf Kemal Bey'in gizlemesi üzerinde ibretle durulacak hususlardır.
Ayrım sonu.